Ayrım 10. Casuslar Mücadelesi. John le Carre. Sayfa 96. 7. Kısım. Woodford elinde piposuyla çıkış koridorunda dikilmiş, mesai bitiminde evlerine gitmek üzere kapıya yönelen insanlara bakıp sırıtıyordu. Bu saatler onun en sevdiği saatlerdi. Sabahları durum farklı olurdu. Çömezler işe 9:30'da başlarlardı ama daha kıdemli personel saat 10'da ya da onu çeyrek geçe işe gelirdi. Şubede çalışan kıdemli üyeler akşamları mesaiyi geç terk ederler, belgeleri düzenlemekle uğraşırlardı. Leclerc'e göre bir centilmen asla saati takip etmemeliydi. Bu da savaş yıllarında taarruz görevinden dönen pilotlardan bilgi alabilmek veya bir ajanı düşman satına sızdırabilmek için subayların sabahın kör saatlerinde veya gece yarılarında gözlerine uyku girmeden bekledikleri zamanlardan kalma bir gelenekti. O savaş günlerinde genç personel vardiyalı çalışırken subaylar sadece görevleri olanak tanıdığı ölçüde dinlenebilirlerdi. Şimdilerde ise bu gelenek farklı bir şekilde uygulanıyordu. Bazen günler hatta haftalar boyunca Woodford ve mesai arkadaşları saat 5:30 olana kadar zamanı nasıl geçireceklerini bilemezlerdi. Elbette ki şubenin araştırma kısmını şöhrete kavuşturan ve taşıdığı bu ağır yük sebebiyle omuzları neredeyse çökmüş olan Haldane bir istisnaydı. Haldane dışındaki tüm personel hiçbir zaman işe yaramayacak taslak projeler hazırlayıp izinler ve görev çizelgeleri hakkında konuşurlar, bürodaki mobilyaların kalitesinden şikayet edip kendi çalıştıkları kısımdaki arkadaşlarının sorunlarıyla gereğinden fazla ilgilenirlerdi. Şifre çözme memuru olan Barry çıkış koridoruna gelerek eğildi ve bisikletinin kilidini çıkardı. Woodford, eşin nasıl Barry diye sordu. Bir erkek etrafında olan biten her şeyden haberdar kalmalıydı. Gayet iyi, teşekkür ederim efendim. Ayağa kalkarak tarağını saçlarının arasından geçirdi. Wilf Tyler'ın ölümü çok üzücü efendim. Evet, çok üzücü, iyi bir ajandı. Mr. Haldane kendini evrak bürosuna kapatmış durumda efendim. Geç saatlere kadar çalışıyor. Öyle mi? Aslında hepimizin işi bu sıralar çok fazla. Barry sesini alçalttı. Patron da burada yatıp kalkıyor efendim. Gerçek bir kriz durumu. Bakanı görmeye gittiğini duydum. Onun için bir araba gönderdiler. İyi geceler Barry. Woodford neyse ki çok fazla şey duyuyorlar diye geçirdiği içinden tatmin duyarak geri döndü ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Haldane'in odasından yayılan ışık yüksekliği ayarlanabilen bir okuma lambasından geliyordu. Lamba Haldane'in önündeki dosyayı yoğun bir ışıkla aydınlatırken yüzünün ve ellerinin kenarlarını belli belirsiz ortaya çıkarıyordu. ''Hala çalışıyor musun?'' diye merakla sordu Woodford. Haldane dosyalardan birini alarak giden evrak tepsisine koydu ve bir diğerini önüne doğru çekti. Genç Avery'nin ne yaptığını merak ediyorum. O çocuk bu işi kıvırır. Patron henüz dönmemiş, uzun bir görüşme olmalı. Woodford konuşmaya devam ederken deri koltuğa geçip oturdu. Bu koltuk Haldane'e aitti ve onu kendi evinden getirmişti. Öğle yemeklerinden sonra bulmaca çözerken bu koltuğa otururdu.
''Onun bu işi kıvıracağını nereden biliyorsun? Bunu kanıtlayacak tecrübesi yok.'' dedi Haldane kafasını kaldırmadan.
''Clarkie Taylor'ın karısıyla konuşabildi mi acaba?'' diye sordu Woodford. ''Kadın durumu nasıl karşılamış?''
Haldane derin bir iç geçirerek önündeki dosyayı kaldırıp kenara koydu.
''Durumu ona açıklamış, tek bildiğim bu.''
''Yani ne tepki verdiğini bilmiyor musun, sana söylemedi mi?''
Woodford karısıyla tartışmaya alışkın olduğundan her zaman normalden yüksek bir ses tonuyla konuşurdu.
''Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yalnız gitti. Bunun sebebini de anlıyorum. Leclerc bu tarz şeyleri kendisine saklamayı tercih eder.''
''Ben düşündüm ki belki seninle...''
Haldane başını salladı.
''Sadece Avery vardı yanında.''
''Bu çok önemli bir konu, öyle değil mi Adrian? Şey olabilir mi?''
''Olabilir, bekleyip göreceğiz.'' dedi Haldane nazik bir ifadeyle.
Her zaman için Woodford'a karşı nazik davranırdı.
''Taylor cephesinde yeni bir şey var mı?'' Helsinki'deki hava ateşisi Lansen'i bulmuş, Lansen filmi Taylor'a teslim ettiğini söylüyor. Galiba Ruslar onu Kalkstad üzerinde uçarken iki MiG uçağı ile sıkıştırmışlar. Önce alçaktan uçarak taciz etmişler, sonra da gitmesine izin vermişler.
Tanrım, dedi Woodford sersemlemiş bir şekilde, bu her şeyi açıklıyor.
Hayır, açıklamıyor. Bunlar zaten bizim bildiklerimize uyan ifadeler. Adamlar o alanın uçuşa kapalı olduğunu ilan etmişlerse niye uçağı takip etmesinler ki? Muhtemelen o bölgeyi ya manevralar için ya da yerden havaya taarruzların tatbikatlarını gerçekleştirmek için kapatmışlardır. Eğer durum böyleyse Lansen'i niye inişe zorlamadılar? Tüm bu olanlar bizi hiçbir sonuca ulaştırmıyor.
Leclerc kapı girişinde duruyordu. Bakan için temiz bir gömlek giymiş, Taylor içinse siyah bir kravat takmıştı.
Buraya arabayla geldim, dedi. Bakanlığa tahsis edilmiş arabalardan birini vadesiz borç kapsamında bize tahsis ettiler. Bakan kendimize ait bir arabamızın bile bulunmadığını öğrenince oldukça üzüldü. Bir Humber, tıpkı kontrolün arabası gibi özel şoförüyle birlikte verildi. Şoförün güvenilir biri olduğunu söylediler.
Haldane'e baktı. Bir özel birim kurmaya karar verdim Adrian. Bu birimi de senin yönetmeni istiyorum. Araştırma kısmını ise şimdilik Sanford'a devredeceğim. Bu değişiklik ona iyi gelecektir.
Yüzünde bir tebessüm belirdi. Sanki kendini tutmaya çalışıyor ama bunu başaramıyor gibiydi. Çok mutlu gözüküyordu.
Bir adamımızı içeri yerleştireceğiz. Bakan onay verdi. Hemen işe koyuluyoruz. Yarın ilk iş kısım amirleriyle bir toplantı yapmak istiyorum. Adrian, senin sorumluluğuna Woodford ile Avery'yi vereceğim. Bruce, sen irtibatı sağlamakla görevlisin. Eski eğitimcilerle temas kuracaksın. Bakan geçici personel temin etmek üzere 3 aylık kontratlarla destek verecek. Elbette ki bu durum bize ilave sorumluluklar yüklemeyecek. Geleneksel programı uygulayacağız. Telsiz, silah eğitimi, şifreler, gözlem, silahsız muharebe ve gizlenme. Adrian, bir eve ihtiyaç duyacağız. Belki geri geldiğinde Avery bu işi halleder. Evrak işleriyle ilgili de kontrolden yardım alacağım. Nihayetinde tüm sahte evrakçılar onun tarafına geçmiş durumda. Lübeck bölgesine ilişkin sınır kayıtlarını, mülteci raporlarını, mayın tarlaları ve barikatlarla ilgili raporları isteyeceğiz.
Saatine baktı. Adrian, konuşmamız gereken bir şey var mı?
Bana bir tek şey söyle, dedi Haldane. Circus bu işin ne kadarını biliyor?
Biz onlara ne kadarını söylersek o kadarını. Niye sordun?
Taylor'ın öldüğünü biliyorlar. Whitehall'da bu bilgiyle çalkalanmıştır.
Muhtemelen.
Avery'nin Finlandiya'ya bir film almak için gittiğini de biliyorlar. Lansen'in uçağındaki hava emniyet merkezi raporunu bir şekilde öğrenmiş olabilirler. Sonuçta onlar bu gibi şeyleri öğrenme konusunda kabiliyetliler.
Yani
sadece bizim onlara söyleyeceğimiz kadarını bilmeleri pek mümkün değil. Ne dersin?
Yarınki toplantıya geliyorsun değil mi?
Leclerc biraz acıklı bir ifadeyle sormuştu bu soruyu.
İşin önemli kısmını tamamladım aslında. İtirazın olmazsa bir veya iki tahkikat yapmam gerekli. Bu akşam ve belki yarın.
Leclerc afallamış bir halde. Harika dedi. Sana yardım edebilir miyiz?
Belki senin arabanı bir saatliğine kullanmak gerekebilir.
Elbette. Onu hepimizin kullanmasını istiyorum. Araba hepimizin faydalanabileceği bir şey. Adrian, bu senin için.
Eline selefon bir dosya içinde duran yeşil bir kart tutuşturdu.
Bakan şahsen imzaladı.
Sesinde bir bakandan imza almanın tıpkı papa tarafından bizzat kutsanmak gibi son derece önemli bir imtiyaz olduğunu ima eden bir tını vardı.
Bu işi yapacak mısın Adrian? Görevi kabul edecek misin?
Haldane onu duymamış gibiydi. Çoktan dosyayı açmış, 20 yıl önce Almanlara karşı savaşmış Polonyalı delikanlının fotoğrafına dikkatle bakmaya başlamıştı bir de. Genç, sert bir yüzü vardı. Espri anlayışı bulunmayan birinin yüzü gibi çok ciddiydi. Sanki yaşamaya değil de hayatta kalmaya odaklanmıştı.
''Hey Adrian!''
Leclerc birden büyük bir rahatlamayla bağırdı.
''İkinci yemini ettin!''
Haldane gönülsüzce gülümsedi. Leclerc'in söylediği bu cümle ona çoktan unuttuğunu zannettiği bir şeyi hatırlatmıştı. Dosyayı işaret ederek, ''Hayatta kalma konusunda özel bir yeteneği var gibi görünüyor.'' diye gözlemini açıkladı. ''Öldürülmesi zor biri.''
Sutherland, mevtanın yakın olarak cenazenin defni ile ilgili özel taleplerinizi iletme hakkınız var dedi.
Tamam.
Sutherland'in evi küçüktü ama önünde bir sürü saksının dizildiği panoramik bir penceresi bulunuyordu. Evi Aberdeen'deki diğer banliyö evlerinden ayıran da hem içerisinde hem de bahçesinde bulunan bu saksı bitkileriydi. Yolu takip ederken Avery pencereden orta yaşlı bir kadının içeride olduğunu gördü. Kadın önlük giymiş bir şeyin tozunu alıyordu. Ona Mrs. Yates'i ve kedisini hatırlatmıştı.
''Arka tarafta bir ofisim var.'' dedi Sutherland. ''Bu evin sadece onun rahatı için tahsis edilmediğini belirtmek ister gibiydi. Detayların geri kalanını şimdi konuşup halletmemizi öneriyorum. Sizi uzun süre tutmayacağım.''
Aslında Avery'ye akşam yemeğine kalma konusunda ümitlenmemesini söylüyordu.
''Onu İngiltere'ye nasıl götürmeyi planlıyorsunuz?''
Masaya karşılıklı olarak oturdular. Sutherland'in arkasındaki duvarda sulu boya bir tablo asılıydı ve İskoçya'daki leylak rengi tepelerin bir göl üzerine yansıması resmedilmişti.
''Uçakla götüreceğim.''
''Biliyorsunuz bu pahalıya mal olur.''
''Yine de onu uçakla götürmem gerekiyor.''
''Defnetmek için mi?''
''Elbette.''
Sutherland, ''Niye elbette diyorsunuz ki?'' diye tiksinmiş gibi bir ifadeyle karşı çıktı. ''Kardeşiniz!''
bu kelimeyi üzerine basarak söylüyordu ama oyunu sonuna kadar götürmeye kararlıydı.
''Yakılacak olsaydı uçuş yönetmelikleri tamamen farklı uygulanırdı.''
''Anlıyorum, üzgünüm.''
''Şehirde Barford & Company adında bir cenaze levazımatçısı vardır. Ortaklarından biri İngiliz ve İsveçli bir kızla evli. Burada hatırı sayılır sayıda İsveçli azınlık vardır. İngiliz halkını korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu koşullar altında size bir an önce Londra'ya dönmenizi öneririm. Bana da Barford'u kullanmak için yetki verirsiniz.''
''Pekala.''
''Naaşı alır almaz onlara kardeşinizin pasaportunu veririm. Ölüm sebebiyle ilgili bir sağlık kurumundan belge almaları gerekecektir. Onu Pearson'a yönlendiririm.''
''Tamam.''
''Yerel bir tescil memuru tarafından onaylanmış bir ölüm belgesi de isteyecektir. Bu işleri kendin halledersen her zaman daha ucuza gelir. Tabii para sizinkiler için önemliyse.''
Avery bir şey demedi.
''Uygun bir uçuş bulduğunda irsaliyeyi ve nakliye belgesini halledecektir. Bu tarz yüklerin niye genellikle gece saatlerinde nakledildiğini biliyorum. Nakliye ücretleri daha ucuz ve
gayet iyi.
Bunu duyduğuma memnun oldum. Barford tabutun hava geçirmez nitelikte olmasına dikkat edecektir. Metal veya ahşap. Ayrıca tabutta cesetten başka bir şey bulunmadığına ve pasaport ile ölüm belgesinin tabut içindeki kişiye ait olduğuna dair kendi imzasını taşıyan bir belgeyi tabuta iliştirecektir.
Londra'da cenazeyi teslim aldığınızda tüm bu işlemlerin nasıl yapıldığından haberiniz olsun diye bunları anlatıyorum.
Barford her şeyi son derece süratle halleder. Ben konuyla yakından ilgileneceğim. Buradaki nakliye şirketlerinde adamları vardır. İşe koyulduğu anda...
Anlıyorum.
Anladığınızdan emin değilim.
Avery'nin saygısızca davrandığını göstermek ister gibi kaşlarını kaldırdı.
Pearson son derece anlayışlı davrandı. Onun sabrını sınamak istemem. Barford Londra'daki bir şirketle çalışacak. Londra'ydı değil mi?
Evet, Londra.
Bence önceden biraz ödeme yapılmasını talep edecektir. Bir makbuz karşılığında parayı bana bırakmanızı öneririm. Kardeşinizin eşyalarına gelince zannederim sizi buraya gönderen kişi bu mektupları almanızı istemiştir. Öyle değil mi?
Mektupları masanın üzerine koyarak ona doğru itti.
Avery, bir film vardı, banyo edilmemiş bir film diye ağzının içinden mırıldandı, mektupları cebine koydu.
Sutherland dikkatli bir şekilde karakolda imzaladığı eşya listesini çıkardı, önüne koydu ve sanki başka birinin yaptığı hesapları kontrol eder gibi parmağını soldaki sütundan aşağı doğru kaydırdı.
Bu listede herhangi bir filmden bahsedilmiyor. Fotoğraf makinesi de var mıydı?
Hayır.
Ya. Avery'yi kapıya kadar geçirdi. Sizi her kim gönderdiyse ona deyin ki Malherbe'nin pasaportu geçerli bir pasaport değildi. Dışişleri Bakanlığı geçersiz numaraların bir dökümünü göndermişti. 20 kadar numara vardı. Sizin kardeşinizin pasaport numarası da onlardan biriydi. Bir karışıklık yaşandı herhalde. Durumu tam Dışişleri Bakanlığı'na bildirecektim ki Malherbe'nin eşyalarını almak üzere sizin geleceğinizi bildiren mesajı aldım. Kısa bir kahkaha attı. Çok kızgın görünüyordu. Saçmalığın tekiydi tabii ki. Dışişleri Bakanlığı tek başına karar verip böyle bir şey göndermemiştir. Siz vaziyeti tenfiz belgesine sahip olmadığınız takdirde buna yetkisi yoktur. O belgeyi de gecenin bir yarısında almanız olanaksız. Kalacağınız bir yer var mı? Reginas oldukça iyidir. Havaalanının yakınındadır. Aynı zamanda şehrin de dışı sayılır. Sanırım yolunuzu bulabilirsiniz. Sizlerin yüksek harcırahlar aldığınızdan eminim. Avery süratle evden çıkarak yolu takip etmeye başladı. İskoç tepelerinin önünde kendisine kızgınlıkla bakan Sutherland'in ince ve sert yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Yolun iki tarafında sıralanmış ahşap evler, karanlıkta bir operasyon masasının etrafına toplanmış gölgeler gibi göz kırpıyorlardı. Charing Cross'tan çok da uzak olmayan ve Villiers Street ile nehir arasında bir yerde insanda hayret uyandıran 18. yüzyıl evlerinin birinin bodrumunda kapısında herhangi bir isim yazmayan bir kulüp yer alırdı. Kulüp aşağı doğru kıvrılarak inen taş merdivenlerin hemen dibindeydi. Trabzanlar tıpkı Blackfriars Road'daki evin ahşap kısımları gibi koyu yeşil renge boyanmışlardı ve onarıma ihtiyaç duydukları kolayca görülebiliyordu. Kulübün üyeleri tuhaf bir bileşim oluşturmaktaydı. Kimi asker kökenliydi, kimi eğitim camiasındandı, kimi de bir zamanlar büro işlerinde çalışmıştı. Geri kalanlar ise Londra'nın tarafsız bölgesinden, yani insan profili müşterek bahisçilerle beyefendiler arasında değişen kesimden gelirlerdi. Bu adamlar etraflarında bulunan insanlarda, hatta bizzat kendilerinde bile içi boş bir cesaret imajı yaratırlar, kendi aralarında kısaltılmış kelimelerle ve ifadelerle konuşurlardı. Öyle ki dil bilgisine birazcık hakim olan biri bu konuşmaları ancak belli bir mesafeden dinleyebilirdi. Yaşlı yüzlerin ve genç vücutların, genç yüzlerin ve yaşlı vücutların bir arada bulunduğu bir yerdi. Savaş geriliminin barış gerilimine dönüştüğü sessizliği boğmak için seslerin yükseldiği, yalnızlığı yok etmek için de kadehlerin kaldırıldığı bir mekandı burası. Öyle bir yerdi ki arayış içinde olanlar burada aradıkları şeyi değil, sadece birbirlerini bulurlar ve acılarını paylaşarak rahatlarlardı. Yorgun ama dikkatli gözler için bakılacak bir ufuk yoktu belki ama bu mekan onlar için hala bir harp meydanıydı. Sevgi diye bir şey varsa onu burada bulurlar ve utangaç ergenler gibi her zaman birbirlerini düşünürlerdi. Savaş bittikten sonra en üst seviyedekiler hariç diğer hepsi buraya gelmeye devam etmişlerdi. Burası Binbaşı Dell adında zayıf ve sert bir adamın işlettiği küçük bir kulüptü. Binbaşı Dell'in bir bıyığı vardı ve Dell her zaman siyah zemin üzerinde mavi meleklerin resmedildiği bir kravat takardı. İlk içkisinin parasını kendisi öder, diğerlerini müşteriler ısmarlardı. Kulübün adı Alias idi ve Woodford da bu kulübün üyelerinden biriydi. Kulüp akşamları açılırdı. Müşteriler saat 6 gibi gelir ve adı çıkmış bir gösteriye giden adamlar gibi kaçamak tavırlarla ama aynı zamanda da kararlı bir şekilde kalabalıktan sıyrılıp kendilerini buraya atarlardı. Kulübe girildiğinde önce mevcut olmayanlar dikkati çekerdi. Barda gümüş kupalar bulunmazdı. Ziyaretçi defteri veya üyelik listesi de yoktu. Herhangi bir sembol, arma veya isim de kullanılmazdı. Sadece kireçle badana edilmiş tuğla duvarların üzerinde tıpkı Leclerc'in odasındakiler gibi paspartuya çerçevelenmiş birkaç fotoğraf asılı dururdu. Fotoğraflardaki kişilerin yüzleri zar zor seçilirdi. Büyük ihtimalle yönetmeliklere uygun şekilde iki kulağı da gözükecek şekilde çekilmiş pasaport fotoğraflarından büyütülmüşlerdi. Resimlerden birkaçı kadınlara aitti ve savaş sonrası yılların modasına göre uzatılmış saçlar ve dik omuzlarla bazıları göze oldukça hoş gözüküyordu. Adamlar ise farklı üniformalar içindeydi. Özgür Fransız ve Polonya askerleri İngiliz dostlarıyla haşır neşir görünüyorlardı. Bunlardan bazısı pilottu. İngiliz olanlardan bir iki tanesi yaşlanmıştı. Ama halen kulübü ziyaret etmeye geliyorlardı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 104.